Ayrım 11. Kızıl gökler altında kızıl denizler. Scott Lynch. Sayfa 97. Kulübün çıkışına doğru ilerlerken dinleniyor olma ihtimaline karşı karşılıklı doğaçlama yaparak alçak sesle Costa ve de Ferra efendiler arasındaki hayali işten güçten konuştular. Savrola'nın yüksek duvarlarının arasındaki tanıdık, sakin ve düzenli sokaklara çıktıklarında vakit gece yarısını daha yeni geçiyordu. Etraf tertemizdi. Bulundukları yerde ne çöp ne sokaklara saçılmış kan ne de lağımlarda birikmiş silik vardı. Gri briket döşedi sokaklar, demir çerçevelerinin içinde yavaşça sallanan gümüşü fenerler tarafından bir güzel aydınlatılıyordu. Bu gece gökyüzü koyu renkli bulutlardan oluşan yüksek bir tavanla örtülü olmasına rağmen bütün semt ay ışığıyla yıkanıyormuşçasına aydınlıktı. Kadın onları Loke'nin solundaki gölgelerde bekliyordu. İki kafadar sokaktan aşağı yürürken kadın da onlara ayak uydurdu. Loke kendine hakim olamadan önce yenlerinden birinde sakladığı kama avucuna düşüverdi. Fakat ellerini arkasında kavuşturmuş olan yabancı bir metre geride kaldı. Kısa boylu ince yapılı olan kadın genç sayılabilecek bir yaştaydı ve siyah saçlarını uzun bir at kuyruğu halinde toplamıştı. Modaya uygun denebilecek koyu renkli bir palto giyiyor, başındaki dört köşeli şapkaya takılı olan gri renkli ve uzun ipek fuları bir gemi flaması gibi peşi sıra dalgalanıyordu. ''Leocanto Costa'' dedi yabancı hoş ve sakin bir sesle. ''İkinizin de silahlı olduğunu biliyorum. Gelin zorluk çıkarmayın.'' ''Anlayamadım madam. Elindeki o bıçağın tek bir hareketinde boynuna bir ok yersin. Dostuna da nacaklarını ceketinin altında tutmasını söyle, yürümeye ara vermeyin.'' Jean sol elini ceketinin altına sokacak gibi oldu ancak Loke ona engel oldu ve başını hızlıca iki yana salladı. Sokakta yalnız değillerdi. İnsanlar sağda solda iş veya eğlence amaçlı olarak tez adımlarla yürüyorlardı. Fakat aralarında Loke ile Jean'ı açık açık süzenler, hatta sokak araları ile gölgelerde gizlenen ve mevsime göre oldukça kalın pelerinler giyen hareketsiz silüetler de vardı. ''Kahretsin!'' diye mırıldandı Jean. ''Çatılar!'' Loke yukarı doğru kaçamak bir bakış attı. Sokak boyunca uzanan üç veya dört katlı taş binaların üstünde onlarla beraber yavaşça hareket eden en az iki kişinin silüetini görebiliyordu. Ellerinde ince ve kıvrık nesneler taşıyorlardı, uzun yaylar. ''Bizi dezavantajlı bir durumda yakalamışa benziyorsunuz madam'' dedi Loke. Kamasını ceket ceplerinden birine sokar ve kadına elinin boş olduğunu gösterirken... ''Dikkatinize nail olma zevkini neye borçluyuz?'' ''Sizinle konuşmak isteyen biri var.'' ''Bizi nerede bulacağını gayet iyi bildiği belli. Neden akşam yemeğinde bize katılmadı?''
''Sohbet dediğin mahrem kalmalı, öyle değil mi?''
''Yoksa sizi yüksek bir kuledeki bir adam mı yolladı?'' Kadın gülümsese de hiçbir şey söylemedi. Bir müddet sonra ileriyi işaret etti.
''Bir sonraki köşeden sola dönün. Sağınızdaki ilk binada açık bir kapı göreceksiniz. Oraya girin ve talimatlara uyun.''
Vaat edilen açık kapı sahiden de bir sonraki kavşakta onları bekliyor ve içinden dikdörtgen şeklinde sarı bir ışık saçarak zemine solgun bir ikizini düşürüyordu. Eşikten ilk önce kadın geçti. Çatılardaki okçulara ilaveten yakınlarda gizlenen en az 4-5 kişinin varlığının daha farkında olan Loki iç geçirdi ve Jean'a çabucak bir el işareti yaptı. Sakin ol. Yakın zamanda kullanılmadığı her halinden belli olan mekan bakımı ihmal edilmemiş bir dükkana benziyordu. İçeride gümüş şeritli deri dubletler giyen, sırtlarını duvarlara dayamış kadınla erkekli 6 kişi daha vardı. Dipnot, dublet, orta çağda gövdeyi tamamen saracak şekilde üretilen uzun kollu ve dar yakalı bir tür ceket. İçlerinden dördünün elinde kurulu birer arbalet olması Loke'nin aklından geçen tüm direniş düşüncelerini bir çırpıda bastırıverdi. Jean bile böyle bir üstünlüğü dengeleyemezdi. Arbaletlilerden biri usulca kapıyı kapattı ve Loke ile Jean'ı oraya getiren kadın ikiliye doğru döndü. Paltosunun önü açılınca Loke onun da takviyeli bir deri zırh giydiğini gördü. Kadın ellerini uzattı.
Silahlar, dedi kibar fakat kesin bir dille, yavaşça. Loke ile Jean aralarında bakıştıklarında da bir kahkaha attı. Aptallık etmeyin beyler, sizi öldürmek isteseydik çoktan duvara mıhlanmıştınız. Merak etmeyin, eşyalarınıza göz kulak olurum. Loki yavaşça ve uysalca ceketindeki iki kamayı çıkardı. Jean da birbirinin eşi nacaklarıyla ve en az üç hançerle onu takip etti. Hazırlıklı yolculuk eden adamlardan hoşlanırım diyen kadın silahları arkasındaki adamlardan birine aktardı ve paltosundan ince bir bezden dikilmiş iki çuval çıkardı. Bunlardan birini Loki'ye, diğerini ise Jean'a attı. Lütfen başınıza geçirin, sonra da işimize bakabiliriz. Neden? Jean çuvalı şüpheyle koklarken Loki de aynını yaptı, bez temiz gibiydi. Kendi iyiliğiniz için sizi sokaklarda gardiyanlar eşliğinde gezdirirken yüzlerinizin açıkça görünmesini ister misiniz? Sanırım hayır, dedi Loki, kaşlarını çatarak çuvalı başına geçirdi ve kendini zifiri karanlıkta buldu. Ayak sesleri ve palto hışırtıları duyuldu. Güçlü eller Loki'nin kollarını tutup zorla arkasında birleştirdi. Hemen sonra bir şeyin bileklerine sıkıca bağlandığını hissetti. Yan tarafından daha yüksek bir patırtı ve çok sayıda kızgın uğultu yükseldi. Muhtemelen Jean'ın üstüne çok sayıda kişi çullanmıştı. İşte oldu, diye geldi kadının sesi. Bu sefer Loki'nin arkasından gidebiliriz. Düşmek gibi bir korkunuz olmasın, size yardım edilecek. Kadının yardım edilmekten kastı belli ki kollarından tutulup taşınacakları anlamına geliyordu. Loki pazılarını kavrayan eli hissedince genzini temizledi. ''Nereye gidiyoruz?'' ''Bir sandal gezintisine efendi Kosta'' dedi kadın. ''Başka soru sorma, çünkü cevap vermeyeceğim. Artık yola çıkalım.'' Kapı tekrar açılırken bir gıcırtı duyuldu ve itilerek yönü değiştirilen Loki kısa bir baş dönmesine kapıldı. Ardından bir kez daha bunaltıcı Verrar gecesine çıktılar. Loki iri iri ter damlalarının derisini gıdıklayarak alnından aşağı akmaya başladığını hissedebiliyordu. Hatırat, en iyi kurulan planlar. Hassiktir, dedi Loki, kart destesi sızlayan sol elinden dışarı doğru saçılınca. Fayton'un yolcu kabininde uçuşan kartlar karşısında irkilen Jean geriye kaçındı. Tekrar deni, dedi Loki'ye. Belki de 18. de olur. Eskiden tek elli karma konusunda tam bir ustaydım, diye söylendi Loki kartları toplamaya ve tekrardan düzgün bir deste halinde dizmeye koyulduğu sırada. Bahsi varım, Kalo ile Galdo'dan bile daha iyiydim. Kahretsin, elim çok ağrıyor.
Seni egzersiz yapmaya zorlayanın ben olduğumu biliyorum, dedi Jean, ama yaralanmadan önce bile biraz paslanmıştın. Kendine azıcık zaman tanı.
Siyah renkli lüks fayton eski Terrin İmparatorluğu yolunda Tal Verrar kıyısının hemen doğusundaki bayırlara doğru sarsılarak ilerlerken etraflarına sağanak bir yağmur yağıyordu. Arabayı çeken altı atın dizginlerini kabinin tepesindeki üstü açık oturakta oturan kamburu çıkmış ve orta yaşlı bir kadın idare ediyordu. Piposunun duman tüten haznesini korumak için yağmurluğunun kapüşonunu iyice öne çekmişti. Perişan bir halde arka ayaklığa sinmiş olan iki muhafız bellerine bağlı geniş deri kayışlar sayesinde yerlerine sabitlenmişti. Bir not yığınını gözden geçiren Jean kendi kendine mırıldanarak parşömen sayfalarını ileri geri çevirmekle meşguldü. Yanındaki minderli koltukta duran sarı renkli küçük bir simyasal küre okumak için gereken ışığı temin ediyordu. Yağmur kapalı kabinin sağ tarafını şiddetle dövse de sol pencereyi açık tutabiliyorlardı. Sineklik teli ve deri panjuru açık pencereden içeri gübrelenmiş tarlaların ve tuzlu bataklıkların kokusunu taşıyan bunaltıcı bir hava giriyordu. İki hafta önce ayrıldıkları Vel Virazzo'nun en az 150 kilometre kuzeybatısındaydılar ve artık rahatça hareket edebilmek için üzerlerini elma püresiyle kaplamak zorunda değillerdi.
Haber kaynaklarının tümü de aynı şeyi söylüyor, dedi Jean, Loki kartlarını toplamayı bitirdiğinde. Requin 40'lı yaşlarında, Verrar'ın yerlisi ama biraz vadraca konuşabiliyor ve sözüm ona Terrin İmparatorluğu konusunda bir dahi. Sanat koleksiyonculuğu yapıyor. İmparatorluğun son dönemlerinde yaşamış ressamlara ve heykeltıraşlara delicesine tutkun. 20 sene öncesine kadar ne işle meşgul olduğunu kimse bilmiyor. Söylenenlere bakılırsa günahhaneyi girdiği bir bahiste kazanmış ve kumarhanenin eski sahibini bir pencereden dışarı atmış.
Peki prior ile arası sıkı mıymış?
Anlaşılan çoğuyla öyleymiş.
Kasa odasında ne kadar para sakladığını bilen var mı?
Alımlı bir tahminde bulunmak gerekirse dedi Can, en azından kumarhanenin borçlanabileceği herhangi bir meblağı ödemeye yetecek kadar. Öyle bir konuda küçük düşmeyi kendine asla yediremez. O yüzden en az 50 bin solari diyebiliriz. Artık kişisel serveti ve pek çok kişinin değerli eşyaları ile servetleri. En iyi muhasebe bürolarının aksine faiz ödemiyor ama vergi memurlarının bakabilecekleri bir ticari defter de tutmuyor. Söylentilere bakılırsa yerine ancak tanrıların bildiği tek bir defteri var ve ona yalnızca kendi elleriyle yazıyor. Tabii bunların çoğu dedikodudan ibaret.
O 50 bin solari sadece kumarhanenin işletme sermayesini kapsıyor değil mi? Kasa odasındaki toplam içeriğin değeri sence ne kadardır peki?
Bu dediğim tarot falı bakmaya benziyor. Hem de tarot kartları olmadan. Ama 300 bin solari olabilir mi dersin? Ya da 350.
Bak bu makul bir tahmin.
Evet, kasa odası hakkındaki ayrıntılar çok daha sağlam. Anlaşılan Requin bazı hususların dışarı sızmasını dert etmiyor. Herhalde hırsızları caydıracağını düşünüyor.
Hep de öyle düşünürler değil mi?
Bu seferki haklı olabilir, dinle. Günahhane neredeyse 60 metre uzunluğunda atacamdan yapılma kalın bir silindirden ibaret. O tür yapıları iyi bilirsin. Daha 2 ay önce birinin tepesinden atlamaya kalkmıştın. Bu seferkinin temeli cam bir tepenin içine 30 metre kadar daha iniyor. Hem sokak seviyesinde hem de kulenin altındaki kasa odasında tek bir kapısı var. Sadece bir, gizli bir kapı. Bir yan giriş falan yok. Zemin yekpare atacamdan. 1000 sene uğraşsan bile içeriye tünel kazarak giremezsin. Requin her katta sürekli olarak en az 4 görevli bulunduruyor. Ayrıca kumarhanede onlarca masa bakıcısı, krupiye ve garson çalışıyor. İkinci kattaki bir salonda gözden uzak tuttuğu başka çalışanları da var. Yani görev başındaki en az 50-60 sadık çalışana ilaveten 20-30 tanesini daha bir çırpıda çağırabilir. Bunların arasında belalı çam yarmaları da mevcut. Adamlarını eski askerlerin, fedailerin, şehir hırsızlarının ve benzerlerinin arasından seçmeyi seviyor. İşlerini düzgün yapan dürüst vatandaşlarına kıyak pozisyonlar veriyor ve onlara öz analarıymış gibi para ödüyor. Artık krupiyelerin sadece 1-2 gecede şanslı asilzadelerden 1 yıllık maaşlarına denk bahşişler aldıkları söyleniyor. Büyük ihtimalle kimseye rüşvet yediremeyiz. Kasa odası 3 kapılı, hepsi de 8-10 santim kalınlığında demir kaplı cadı tahtasından. Söylentilere bakılırsa son kapı kanatları karartılmış çelikten yapılmış. Yani ilk ikisini bir haftada kırsan bile üçüncüsünü asla aşamazsın. Hepsi de mekanik düzeneklere sahip. Zanaatkarlar loncasındaki ustaların özel tasarımları olan en iyi ve en pahalı Verrar zamazingoları. Requin orada bizzat bulunmadıkça kapılardan hiçbirinin açılmamasına dair kesin bir emir var. Adam her para yatırılışını ve çekilişini izliyor. Kapılar günde en fazla 2 defa açılıyor. İlk kapının arkasında yatağı, yemeği ve suyu olan odalar bulunuyor. Ve burada 4 ila 8 muhafız kalıyor. Bir kuşatma halinde orada bir hafta dayanabilirler. İç kapılar sadece Requin'in boynunda taşıdığı bir anahtarla açılıyor. Dış kapı da vekil harcına verdiği bir anahtarla. Yani içeri girebilmek için 2 anahtar birden gerekiyor. Hele tuzaklar. Dedikodulara göre Requin bu konuda çizgiyi iyice aşmış. Basınç levhaları, denge ağırlıkları, duvarlarda ve tavanda arbaletler. Temasla bulaşan zehirler, asit spreyleri, zehirli yılanlarla veya örümceklerle dolu odalar. Hatta bilgi kaynaklarımdan biri son kapıdan önce boğucu bir orkide tozuyla dolan bir oda olduğunu söyledi. Sen o tozu soluyarak boğulurken yukarıdan bir bükmeli kibrit düşüp içeride ne varsa tutuşturuyormuş ve yanıp kül oluyormuşsun. Üstüne tuz, biber, ekmek diye buna denir. En kötüsü de kasa odası kanlı canlı bir ejderha tarafından korunuyormuş ve zehirli mızraklarla donanmış 50 çıplak kadın ona eşlik ediyormuş. Kadınların her biri kızıl saçlıymış ve Rekui'nin hizmetinde can vermeye yeminliymiş.
İşte bunu uyduruyorsun Can.
Beni dinleyip dinlemediğinden emin olmak istedim. Ama söylemeye çalıştığım asıl şey şu, herif orada kolayca taşınsın diye paketlenmiş halde 1 milyon solari bile tutsa umurumda değil. Bu kasa odasının girilemez olduğuna inanasım geliyor. Tabii elinin altında sana bahsetmediğim 300 asker, 6-7 savaş arabası ve mekanik düzenek ustalarından oluşan bir ekip varsa o başka.
Demek böyle düşünüyorsun.
Elinin altında 300 asker, 6-7 savaş arabası ve mekanik düzenek ustalarından oluşan bir ekip var mı?
Hayır, elimde yalnızca sen, ben, keselerimizdeki para, bu fayton ve bir deste kart var.
Loki desteği karmaşık bir şekilde oynatmaya kalktı ve kartlar bir kez daha elinden fırlayarak karşı koltuğa saçıldı.
Hay kıçıma kargı soksunlar.
Madem öyle Lord El Çabukluğu, sizi sık boğaz etmiş gibi olmayayım ama belki de kendimize Tal Verrar'daki başka bir hedefi seçmeliyiz.
Öyle bir şeyin akıllıca olacağını pek sanmıyorum. Tal Verrar'da dalga geçebileceğimiz enayilerle dolu bir aristokrasi yok. Arhon geniş yetkilere sahip, askeri bir zorba, kanunları gönlüne göre çiğneyebilir. Bu yüzden ona bulaşmaya hevesi değilim. Priori konseyi halkın arasından çıkmış tüccarlardan kurulu ve onları kandırmak hiç de kolay olmaz. Küçük çaplı vurgunlar için bol bol muhtemel kurban var ama büyük bir vurgun yapmak istiyorsak Requin en iyi aday. İstediğimiz şey onda var ve almamız için bizi bekliyor.
İyi de kasa odası.
Dur sana kasa odası hakkında tam olarak ne yapacağımızı izah edeyim dedi Loki. Genç adam kartları tekrar destelerken birkaç dakika konuştu ve planını en kaba hatlarıyla özetledi. Jan'ın yavaş yavaş havaya kalkan kaşları uçup gitmeye çalışır gibiydi. Ve işte bu kadar, şimdi ne diyeceksin Jan?
Olur şey değil, bak bu plan işe yarayabilir. Tabii eğer...
Eğer ne?
Tırmanış koşumunun nasıl kullanılacağını hatırlıyor musun? Şahsen ben biraz paslandım.
Talim yapmak için bol bol vakit bulacağız, öyle değil mi?
Umarım. Bir de marangoza ihtiyacımız olacak. Tal Verrar'ın dışından birine elbette.
Ceplerimizi biraz doldurduktan sonra o işi de hallederiz.
Jan iç geçirdi ve delinmiş bir tulumdan akan şarap misali tüm coşkusunu yitirdi.
Sanırım geriye bir tek kahretsin. Ne oldu?
Yine kendini salacak mısın? Yoksa sana güvenebilir miyim?
Güvenmek mi?
Jan, elbette. Kahretsin kendim, bak son zamanlarda ne yapıyorum. Talim, planlama, sürekli özür dilemem de cabası. Üzgünüm Jan, gerçekten öyleyim.
Vel Viratio'yu ve böceği çok özlüyorum.
Ben de öyle ama...
Biliyorum, kederime yenik düştüm. Yaptığım bencillikle ve senin yüreğinin de en az benimki kadar sızladığının farkındayım. Aptalca laflar ettim, yine de affedildiğimi sanıyordum. Yoksa yanlış bir fikre mi kapıldım?
Loki'nin sesi sertleşti. Yoksa bağışlama medcezir gibi gidip gelen bir şey mi? Haksızlık ediyorsun. Ben sadece...
Sen sadece ne? Ben bir istisna mıyım Jan? Tek zafiyetimiz ben miyim? Hünerlerinden ne zaman şüphe duydum? Sana ne zaman çocuk muamelesi ettim? Sen benim annem değilsin. Zincir olmadığın da kesin. Beni devamlı eleştirirsen ortak olarak çalışamayız.
Karşılıklı bakışırken her ikisi de dargın bir tutum takınmaya çalıştı ve her ikisi de bunu başaramadı. Küçük kabine karamsar bir hava çöktü. Jan başını çevirip bir müddet pencereden dışarı kasvetle bakarken Loki de keyifsizce kartlarını kardı. Genç adam yine tekelli bir kesiş girişiminde bulundu ve Jan'ın yanındaki koltuğa küçük bir kart sağanağı yağdığında buna ne o ne de dostu şaşırdı.
Üzgünüm dedi Loki, kartlar havada süzülürken yine boktan bir laf ettim. Tanrılar aşkına birbirimize zalimce davranmanın bu kadar kolay olduğunu ne zaman keşfettik?
Haklısın dedi Jean usulca, zincir olmadığım gibi annen de değilim, seni zorlamamalıyım.
Hayır, zorlamalısın. Sen zorladığın için o kalyondan indim ve yine sen zorladığın için Velvirazzo'dan ayrıldım. Haklıydın, berbat davrandım ve bana karşı hala tedirginsen bunu anlarım. Kaybettiklerime kafayı o kadar çok takmıştım ki halen sahip olduklarımı unuttum. Gerek duyduğumda kıçıma tekmeyi basacak kadar benim için endişelenmenden memnunum.
Ben özür dilerim. Tek niyetim...
Kahretsin. Kendi kendimi eleştirerek büyük bir erdemlilik örneği gösterdiğimde sözümü kesme. Velvirazzo'da yaptıklarımdan utanıyorum. Davranış biçimim beraber atlattığımız tüm o badirelere bir hakaretti. Daha iyi olmaya çalışacağıma söz veriyorum. Artık için rahat mı?
Evet, evet, evet, rahat.
Etrafa saçılmış kartları toplamaya başlayan Jean'ın yüzünde silik bir tebessüm belirdi. Loki arkasına yaslandı ve gözlerini ovuşturdu.
Tanrılar aşkına bize bir hedef lazım Jean. Bize bir vurgun lazım. Bir ekip olarak üstünde çalışabileceğimiz birine ihtiyacımız var, anlamıyor musun? Mesele sadece Requiem'den ne kopartabileceğimiz değil, tüm dünyayı karşımıza almamızı, tıpkı eskiden olduğu gibi dolu dolu ve tehlikeli bir hayat sürdürmemizi istiyorum. Bu tür kuşkulara yer olmayan bir hayat, anlıyorsun ya.
Yani korkunç ve kanlı bir ölümle devamlı burun buruna yaşamamızı kastediyorsun.
Doğru, eski güzel günlerde olduğu gibi.
Bu plan bir sene sürebilir dedi Jean yavaşça, belki de iki.
Bu kadar ilginç bir vurgun için bir iki sene harcamaya razıyım. Senin yapacak daha acil işlerin mi var?
Jean başını iki yana salladı, topladığı kartları dostuna geri verdi ve yüzünde düşünceli bir ifadeyle not yığınının başına döndü. Loki bir yengeç kıskacından bile daha işlevsizmiş gibi gelen sol elinin parmaklarını kart destesinin dış hatlarında gezdirdi. Tazeliğini koruyan yara izlerinin pamuklu tüniğinin altında kaşındığını hissedebiliyordu. O kadar yaygındılar ki sol tarafının büyük bir bölümü adeta birbirine dikilmiş paçavralardan oluşuyormuş gibiydi.
Kahretsin, hemen şu anda iyileşmek istiyordu. Eski tasasız çevikliğini geri kazanmaya hazırdı, kendini olduğundan iki kat daha yaşlı biri gibi hissediyordu. Kartları yine tek eliyle karmayı denedi ve deste parmaklarının arasında dağıldı. En azından bu sefer her yöne doğru saçılmamışlardı. Buna bir gelişme denebilir miydi? İkili birkaç dakika boyunca sessiz kaldı.
11. ayrımın sonu, sayfa 107.